Ayrım 36. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 340. Ceplerinde vazektomi belgeleri, koltuklarının altında kutu kutu filmler, senaryolar ve stüdyolarında kokain, film yapma umuduyla rol verebilecek, boş zamanlarda da yatağa atılabilecek genç kız ve erkekler arayan genç adamlar. Öbür yandan stüdyo alanında ofisleri ve sekreterleri, bir de çekim masrafları için 100 bin doları olan gerçek yapımcılar. Bunların hesabında en az bir film bulunurdu. Genellikle negatiflerin bile masrafını çıkaramamış, sonunda uçaklarda ve açık hava sinemalarından başka yerde gösterilmemiş küçük bütçeli boktan bir film. Böyleleri Kaliforniya'nın haftalık dergilerinden birine para yedirerek filmlerini yılın en iyi 10 filmi arasında saydırırlardı. Ya da Variety'de filmin Uganda'da rüzgar gibi geçtiğinden daha çok hasılat yaptığı yolunda bir haber çıkartırlardı ki rüzgar gibi geçti orada hiç oynamamış demekti bu tabii. Bu yapımcıların masaları üzerinde büyük yıldızların sevgilerimle imzalı birer fotoğrafı bulunurdu çoğu zaman. Günlerini üne kavuşmak için çabalayan güzel aktrislerle mülakat yaparak geçirirlerdi. İşi gayet ciddiye alan bu kızcağızlar karşılarındaki herifin niyetinin yalnızca öğle üstü biraz vakit öldürmek, belki de akşam yemeğine iştahını açacak ufak bir iş tutmak olduğunu nereden bilsinlerdi. Kızın birine gerçekten gözleri tutacak olursa stüdyo kafeteryasında öğle yemeğine götürür ve rastladıkları büyük başlara tanıştırmaya çalışırlardı. Kendi çaydaklık günlerinde aynı dümenden geçmiş olan büyük başlar fazla ileri gidilmedikçe seslerini çıkarmazlar buna. Artık çok ötesindeydiler bu tür acemiliklerin. Kız gerçekten olağanüstü bir şeye benzemiyorsa hep atlatırlardı. Ancak kızda bir şeyler sezinlerlerse bir fırsat tanırlardı. Bu maceraya atılan kızlar ve oğlanlar da çarkın nasıl döndüğünü biliyorlardı bilmesine ama arada bir şansın tutabileceğini biliyorlardı. Dolayısıyla bir yapımcıyla, yönetmenle ya da bir yıldızla şanslarını denerler ama eğer işi biliyor ve kafaları da biraz işliyorsa hiçbir zaman bir yazara umutlarını bağlamazlardı. Şimdi Osano'nun neler hissetmiş olacağını anlıyordum. Yine de bütün bunların tuzağın bir parçası olduğunu hiç aklımdan çıkarmıyordum. Bol para, lüks daireler, koltuk kabartmalar, stüdyo toplantılarının baş döndüren atmosferi ve büyük bir filmin yapımının insana verdiği önemlilik duygusu. Onun için ökseye hiç tutulmadım tam anlamıyla. Biraz ayranım kabardığında uçağa atlayıp Vegas'a gidiyor, yatışana kadar kumar oynuyordum, soğuk duş alır gibi. Kalli her zamanki gibi birinci sınıf kızlarından birini odama yollamaya çalışıyor, bense her seferinde geri çeviriyorum. Kendimi beğenmişliğimden falan değil ha, bal gibi çekiyordu içim ama kumarı daha çok seviyordum. Sonra aşırı bir suçluluk duygusu da vardı içimde. Hollywood'da tenis oynayarak, Doran ve Malomar ile yemeğe çıkarak, partilere giderek 2 hafta geçirdim. Partiler ilginç oluyordu. Birinde artık parıltısı sönmüş bir yıldıza rastladım. Ergenlik çağımda fotoğrafına bakıp ya da hayalini kurup mastürbasyon yapardım. 50 yaşlarında olmalıydı şimdi. Ama estetik ameliyatlar ve bir sürü makyajla hala bir şeye benziyordu. Biraz tombullaşmış, yüzü aşırı içkiden şişmişti. Partide kafayı bulup önüne gelen her kadın ve erkeğe sulandı ama heveslisi çıkmadı. Zamanında milyonlarca safkan Amerikalının düşlerine giren kızdı bu. Bir bakıma ilginç geldi bana bu hal. Aslında biraz da hüzün verdi sanırım. Partiler fena değil. Beyaz perdenin tanıdık yüzleri, kendilerinden emin artist menajerleri. Sevimli yapımcılar, dediğim dedik yönetmenler. Şu kadarını söylemeliyim ki benim bir partide olup olabileceğimden çok daha fazla sevimli, çekici ve ilginç kişiliklerdi hepsi de. Sonradan buraların ılık iklimi de hoşuma gidiyordu. Beverly Hills'in palmiyeli sokaklarını çok sevmiştim. Bir sürü sineması olan ve yanlarında şahane kızlarla sinema meraklısı kolejli olanların doluştuğu Westwood'da aylak aylak dolaşmaya bayılıyordum. Şimdi anlıyordum 1930 kuşağı romancıları neden kendilerini Hollywood'da sattıklarını. 2000 kazanmak için 5 yılını bir romana harcamak niye? Buradaki hayatı yaşayıp aynı parayı 2 haftada kazanmak varken. Gün boyunca ofisimde çalışıyor. Malomar ile senaryo üzerinde görüşmelerde bulunuyor. Kafeteryada öğle yemeğini yiyor. Sonra bir film setine gidip çekimi izliyordum. Setteki aktör ve aktrislerin kendilerini ne büyük bir yoğunlukla oyuna verdiklerini görmek beni hep büyülerdi. Bir keresinde gerçekten korku ile karışık bir hayranlık duydum. Genç bir çift, oğlanın kızı sevişirken öldürdüğü bir sahneyi oynuyordu. Sahnenin çekimi bittikten sonra gerçek bir sahne yaşamış gibi birbirlerinin kollarına atılıp ağladıklarını gördüm. Setten çıkarlarken sarmaş dolaştılar. Stüdyo kafeteryasında öğle yemekleri de eğlenceli geçiyordu. Filmlerde oynayan hemen herkesle tanışıyordum ve sanki hepsi de kitabımı okumuş gibiydi. En azından öyle söylüyorlardı. Oyuncuların gerçekle fazla konuşmadıklarını görmek beni şaşırtmıştı. Ama dinlemesini iyi biliyorlardı. Yapımcılar ise çok konuşuyorlardı. Yönetmenlerin başı ise genellikle meşguldü. Yanlarında 3-4 yardımcı dolanıp duruyorlardı. En hoşça vakit geçirenler çekim ekibinin elemanları gibiydi. Fakat bir filmin çekimini izlemek sıkıcıydı. Fena hayat değildi ama ben yine de New York'u özlüyordum. Valerie ile çocukları, Osano ile akşam yemeklerini özlüyordum. Böyle gecelerde bir uçağa atlayıp Vegas'a kaçıyor, geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin erkenden dönüyordum. Birkaç kez New York'tan Los Angeles'a, Los Angeles'tan New York'a gidip geldikten sonra bir gün stüdyodayken Doran beni bir partiye çağırdı. Malibu'daki evinde vereceği bu partiye sinema eleştirmenleri, senaryo yazarları, yapımcılarla yönetmenler, oyuncular çağrılıydılar. Yapacak daha iyi bir şeyim yoktu. Vegas'a da gitmek istemiyordum. Onun için kalktım gittim Doran'ın partisine ve ilk kez orada tanıdım Janelle'i. 29. bölüm. Malibu'daki villalarda verilen gayri resmi pazar partilerinden biriydi. Özel tenis kortu ve suları fıkır fıkır kaynayan bir jacuzzi bulunan Dora'nın villasını okyanustan ince bir kum şeridi ayırıyordu. Herkes rahat giyinmişti. Erkeklerin çoğunun arabalarının anahtarlarını resepsiyon odasındaki masanın üzerine attıklarını fark edince Eddie Lancer'a nedenini sordum. Los Angeles'ta erkek pantolonları vücuda öylesine dikkatle uydurularak dikilirmiş ki ceplerine bir şey koymanın olanağı yokmuş. Odadan odaya dolaşırken ilgimi çeken konuşmalara kulak misafiri oluyordum. İnce uzun saldırgan tavırlı esmer bir kadın başında kaptan kasketi olan yakışıklı bir yapımcıya sulanmaktaydı ki kısacık boylu bir sarışın üstlerine varıp esmere hırladı. ''Kocama bir daha elini sürersen o deliğini tıkarım senin, anladın mı?'' Kaptan kasketli adam ise tamamen ifadesiz bir çehreyle kekeledi. ''Tamam canım, orasını fazla kullanmaz ki zaten.'' Bir yatak odasından geçerken 69 vaziyetinde bir çift ilişti gözüme ve cırtlak bir kadın sesinin erkeği azarladığını duydum. ''Çık bakayım şuraya.'' New Yorklu bir romancı olarak tanınan bir adamın sinema dünyası burada dişçi olarak ün yapana beyin cerrahisi yaptırırlar diye konuştuğunu duydum. Al sana bozuk çalan bir yazar daha. Pasifik kıyısını izleyen karayoluna yakın bir yerdeki otoparka doğru yürüdüm. Çevresinde kümelenmiş arkadaşlarıyla hayran hayran bir Stutz Bearcat modelini inceleyen Doran'ı gördüm. Biri ona arabanın 60 bin dolara mal olduğunu söylemişti ki Doran yapıştırdı. Bu kadar paraya adamın belini getirebilmesi lazım hani. Herkes güldü, Doran ekledi. Bunu buraya park etmek de iyi cesaret ha. Marilyn Monroe ile evliyken geceleri dışarıda çalışmak gibi bir şey bu. Aslında partiye Clara Ford'la tanışmak için gitmiştim. Bence Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük film eleştirmeniydi bu kadın. Cin gibi zeki, çok güzel yazan, dünyalar kadar kitap okumuş, her filmi görmüş ve 100 filmden 99'unda da düşünceleri benimkiyle uyuşan bir eleştirmendi. Bir filmi övdüğü zaman zevkle izleyebileceğimi ya da en azından sonuna kadar dayanabileceğimi bilirdim. Hiçbir zaman yaratıcılık savında bulunmamış olması hoşuma giderdi. Oysa bir eleştirmen sanatçılığa ne kadar yaklaşabilirse o kadar yakındı. Eleştirmen olarak kalmakla yetiniyordu. Partide pek konuşma fırsatı çıkmadı ama ben de zaten nasıl biri olduğunu merak etmiştim. Callino ile gelmişti partiye ve ondan başkasına pek dikkat edemiyordu. Partidekilerin çoğu Callino'nun çevresine kümelendiklerinden Clara Ford'la hayli ilgi görüyordu. Ben de bir köşeye çekilip izledim olan biteni. Clara Ford dış görünümüyle sade, basit denebilecek ufak yapılı, tatlı yüzlü bir kadındı. Ama yüzü zekadan öylesine ışıl ışıldı ki en azından benim yüzümde güzeldi. Onun büyüleyici yanı aynı zamanda hem sert hem de masum olabilmesiydi. New York'taki tüm öteki sinema eleştirmenlerine meydan okuyup hıyarlıklarını yüzlerine vuracak kadar çetin cevizdi. Elinde hiç kuşkuya yer bırakmayacak bir dosya bulunan bir savcı gibi A, B, C diye sıralayabiliyordu savlarını. Örneğin pazar günleri yazdığı mizahlı sinema sütunlarıyla çok kişiyi güç durumda bırakan bir herifin manyaklığını ortaya çıkarıvermişti. Greenwich Village'daki avantgard sinema meraklılarının ağzından adamı kıt zekalı biri olarak ortaya çıkarırken bir yandan da gayet zekice bir biçimde adamın manyaklık kertesine varan uzmanlığını bazı tür filmlere karşı güçlü bir sezisi bulunmakla beraber yazdıklarının ne kadar aptalca olduğunu da araya sokmuştu. Clara eleştirmenlerle işini bitirdiğinde hepsinin torbalarını modası geçmiş J.C. Penney marka el çantasına doldurmuş bulunuyordu. Partide iyi vakit geçirdiği belliydi. Callino'nun romantik laflarla onu kündeye getirmeye çalıştığının da farkındaydı. Hayhuy arasında Callino'nun bir sinema ajanı fasık-ı mahrum, manyak uzmanın biridir dediğini duydum. Eleştirmenlere karşı kullandığı eski numaralardan biriydi bu. Karşısındaki ister erkek ister kadın olsun. Gerçekten de bir türlü gevşetemediği bir erkek eleştirmen karşısında başka bir eleştirmene fasık-ı mahrum, ibnenin biridir diyerek büyük başarı elde etmişti. Callino şimdi de Clara Ford'a karşı öyle puşçasına bir tatlılıkla davranıyordu ki filmlerinden bir sahne gibiydi. Callino pazu şişirir gibi gamzelerini gösteriyordu Clara'ya ve bu zeki kadın bile hafiften meyletmeye başlamıştı ona doğru. Birden yanı başımda bir ses, Callino'nun daha ilk randevularında o kadına vereceğini sanıyor musunuz dedi. Yüzünün keskin hafif kemiklerini örten nefis beyaz teni makyaja bir şeyler borçlu olduğunu hiç sezdirmeyecek kadar canlıydı. Çocuk gibi zevkle ışıldayan, Duman'ın kadın kahramanları gibi trajik bir ifade alabilen duygulu kahverengi gözleri vardı. Eğer bu cümleler Duman'ın kitaplarındaki aşıklardan birinin betimlemesini andırırsa da zararı yok. Belki de onu ilk gördüğümde böyle hissetmemiştim. Daha sonraları oldu bu. Ama şimdi kahverengi gözleri hınzırca bir ifade taşıyordu. Partinin fırtınalı merkezinden uzakta iyi vakit geçiriyordu. Güzel kadınlarda pek rastlanmayan bir hava vardı onda. Yalnız başına bırakıldığı zaman gönlünce eğlenen bir çocuk gibi keyifli, mutlu bir ifadesi vardı. Kendimi tanıttım. Adının Janel Lambert olduğunu söyledi. Şimdi tanımıştım onu. Çeşitli filmlerde, küçük rollerde görmüştüm onu ve hepsinde de iyi bir oyun çıkarıyordu. Rolüne büyük emek veriyordu. Beyaz perde de hoşuna gidiyordu insanın ama hiçbir zaman büyük bir oyuncu olarak düşünülemezdi. Clara Ford'a hayran olduğunu ve kendisine bir şeyler söylemesini umduğunu görüyordu. Hiçbir şey söylememişti. Bu yüzden Janel de tuhaf bir hınzırlık içindeydi. Başka bir kadın olsaydı sinsice bir şeyler söylerdi Ford'un arkasından. Ama onda böyle bir tepki yoktu. Kim olduğumu biliyordu. Herkes gibi kitabım hakkında malum lafları etti. Ben de iltifatını pek duymamışçasına dalgın bir tavır takındım her zamanki gibi. Alçak gönüllü, son moda olmamakla beraber gayet biçimli giyinişi de hoşuma gitmişti. ''Hadi yanlarına gidelim.'' dedi. Callino ile tanışmak istediğini sanmıştım ama yanlarına vardığımızda Clara Ford'la bir sohbete girişmek istediğini gördüm. Gayet zekice konuşuyordu ama Ford'un kasıtlı olarak soğuk davrandığı da belli oluyordu Janel'in güzelliğinden ötürü. Ya da o sırada ben öyle düşünmüştüm. Birden Janel dönüp gruptan ayrıldı, arkasından gittim. Sırtı bana dönüktü ama kapının yanında ona yetiştiğimde ağlamakta olduğunu gördüm. Yaş dolu gözleri harikaydı. Altınımsı bir kahverenginin üzerinde kara, belki de biraz daha koyu bir kahverengi noktacıklar vardı. Sonraları bunların lens olduğunu öğrendim ve ağlarken gözleri daha büyüyor, daha altınımsı bir renk alıyordu. Aynı zamanda gözlerine biraz makyaj yaptığı da meydana çıkıyordu, rimelleri akıyordu. Ağladığın zaman çok güzelsin dedim. Kellino'nun en çekici rollerinden birini taklit ediyordum. Siktir oradan Kellino dedi. Kadınların siktir falan gibi sözcükler kullanmasından hiç hoşlanmam. Fakat siktir sözcüğünü böylesine arkadaşça ve iyi niyetli kullanan bir kadın görmemiştim. Yumuşak bir güneş şivesi vardı. Belki son zamanlarda bu sözü hiç kullanmadığı belli olduğundan, belki de Kellino'yu taklit ettiğimin farkında olduğunu bana göstermek için sırıtışındandı. Çekici bir gülümseyiş değildi bu ama harika bir sırıtıştı. ''Bilmiyorum neden bu kadar aptalca davranıyorum.'' dedi. ''Ama ben partilere hiç gitmem. Sırf o burada diye gelmiştim. O kadar hayranım ki ona.'' ''İyi bir eleştirmen.'' dedim. ''Ah o kadar zeki ki.'' dedi Canel. ''Bir keresinde iyi bir şeyler yazmıştı hakkımda. Biliyor musun benden hoşlanacağını sanmıştım. Ama o bana sırt çevirdi hem de hiç nedensiz.'' ''Birçok neden vardı.'' dedim. ''Sen güzelsin o ise değil. Sonra onun bu gece Kellino'ya niyeti var.'' Onun dikkatini dağıtmana izin veremezdi. Saçma bu dedi. Ben aktörlerden hoşlanmam ki. Ama güzelsin işte dedim. Ayrıca güzel konuşuyordun. İster istemez sırt çevirecekti sana. İlk kez bana gerçek ilgiye benzer bir ifadeyle baktı. Onun çok ilerisindeydim. Ondan güzel olduğu için hoşlanmıştım. Partilere hiç gitmediği için Kellino gibi yakışıklı, çekici, büyük özenli dikilmiş giysiler içinde, saçları eli makaslı bir Rodin tarafından kesilmiş halde dolaşan aktörlere tutkun olmadığı için ve zeki olduğu için, nihayet bir partide kendisine sırt çeviren bir eleştirmen yüzünden ağlayabildiği için, bu kadar yumuşak kalpliyse belki de bana kıymazdı. Bu incinebilir hali de onu yemeye ve sonra da sinemaya çağırmaya iten beni. O sıralar Osano'nun bana söyleyebileceği bir şeyi bilmiyordum. Duyarlı bir kadın her an vurabilirdi insanı. İşin garip yanı ona cinsel bir açıdan bakmıyordum. Yalnızca müthiş hoşlanıyordum ondan o kadar. Güzelliğine ve gözyaşları içinde bile harika bir mutlulukla sırıtışın karşına ilk bakışta gerçekten cinsel çekiciliği olan bir kadın değildi. Belki de ben fark edemeyecek kadar tecrübesizdim. Çünkü sonraları Osano onunla tanıştıktan sonra bana ondaki cinselliğin izole edilmemiş bir elektrik teli gibi hissedildiğini söylemişti. Janela bundan söz ettiğimde onunla tanışmamızdan sonra böyle olduğunu söyledi. Benden önce uzunca bir süre erkeklerden uzak kalmıştı. Ona inanmayıp kafa bulunca yine o mutlu sırıtışıyla hiç vibratör diye bir şey bilip bilmediğimi sordu. Erişkin bir kadının vibratörle kendi kendini tahmin ettiğini söylemesinin erkeğe çekici gelmesi ne garip. Fakat nedenini anlamak kolay. Bu söylediğinin anlamı kadının her önüne gelenle yatıp kalkmadığıdır. Güzel olmasına ve erkeklerin kedinin fare kovalayışı gibi ve çoğu kez aynı nedenle kadınların ardından gittikleri bir ortamda yaşamasına karşın. 2 hafta birlikte gezdik, 5-6 kez sonunda yatağa girmeden önce ve belki de yatmadan önce daha iyiydik. Ben gündüzleri stüdyoda çalışıyor, Malomar ile 1-2 kadeh içtikten sonra Beverly Hills otelindeki daireme dönüp okuyordum. Bazen de sinemaya gidiyordum. Janel ile çıktığımız gecelerde o bana gelir, sonra arabasıyla sinemaya gider, bir yerde yemek yiyip otelime dönerdik. Biraz içip laflardık, sabaha karşı bir de evine giderdi. Can ciğer dostluk, aşık değil. Bana kocasından niye boşandığını anlattı. Hamileyken Janel'in canı çok çekmesine karşın kocası o haliyle elini sürmek istemezmiş hiç. Doğumdan sonra bebeği emzirmekten müthiş hoşlanır olmuş. Memelerinden gelen sütü bebeğin zevkle emişini seyretmek keyiflendirirmiş onu. Kocasının da sütün tadına bakmasını istemiş bir keresinde. Memelerini emip sütün gelişini hissetmesini istemiş. Dünyanın en güzel şeyi olmalı bu diye düşünmüş. Oysa kocası tiksintiyle çevirmiş başını ve böylece bitmiş her şey aralarında. Bunu kimseye anlatmamıştım dedi bana. Vay canına deliymiş senin herif dedim. Bir gece geç vakit dairemdeki divanda yan yana oturuyorduk. Yeni yetme çocuklar gibi sevişirken kilodunu çekip indirmiştim ki irkilip ayağa kalktı. Fakat o sırada ben de kilodumu indirmiş bulunuyordum beklenti içinde. O ise yarı güler, yarı ağlar bir halde, "Kusuruma bakma, aptal bir kadın değilim ama yapamayacağım şimdi," dedi. Birbirimize baktık, bu kez ikimiz de gülmeye başladık. Bir alemdik gerçekten, baldır bacak meydanda külotlar ayaklarımıza dolanmış.
36. ayrımın sonu. Sayfa 349.